Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 31.
15. dizin, sayfa 303. 15. kızım. Amerikalılar Filipinler, Borneo ve Endonezya'nın doğusundan başlayarak Pasifik Okyanusu üzerinden Amerika sahillerine kadar uzanan büyük kapanı kurarken, Countess of Richmond Flores denizinden ayrılarak Lombok ile Bali arasındaki Lombok boğazından geçerek Hint Okyanusu'na açıldı. Sonra rotasını batıya, Afrika'ya doğru çevirdi. Ölmekte olan Eagle'ın imdat çağrısı 3 yerden duyulmuştu. Uçak mürettebatıyla bağlantıda olan McCord hava üssü her şeyi banda kaydetmişti. McCord'un kuzeyinde bulunan Whitby adasındaki donanma hava üssü de Bellingham'daki sahil koruma ekibi de düzenli olarak Kanal 16'yı dinlerdi. İmdat çağrısından birkaç saniye sonra birbirleriyle bağlantıya geçip uçağı zamanında terk etmeyi başaran mürettebatın düştüğü alanı üçgen içine almaya hazır duruma geldiler. Pilotların lastik botlar içerisinde sürüklendikleri ya da bulunma umuduyla ormanda çaresiz yattıkları devirler çok geride kaldı. Bugünkü pilotların üzerindeki can kurtaran ceketlerinde yüksek teknoloji ürünü bir verici vardır. Küçük ama son derece güçlü olan bu vericilerin bir de konuşarak bağlantı kurulabilmesi için bir telsiz kısımları bulunmaktadır. Vericilerin yerleri hemen belirlendi ve üç üste bulunan görevliler kazazedeleri bulundukları yerleri zaman kaybetmeden saptadılar. Binbaşı Duval Ulusal Park'ın tam merkezinde bir yerdeydi. Yüzbaşı Nick Jones ise koruya düşmüştü. Her iki bölgede kış dolayısıyla hala halka kapalıydı. Ağaçların bittiği yerde başlayan kalın bulut örtüsü en hızlı ve en tercih edilen yöntem olan helikopterle kurtarma yolunu olanaksızlaştırıyordu. Bu nedenle daha eski moda bir kurtarma girişimine başvurulmalıydı. Patika yollardan birinden arazi taşıtlarıyla kazazedelerin bulunduğu en yakın noktaya kurtarma gereçleri taşınacak, sonrası da alın teri ve kas gücüyle halledilecekti. Şimdi başa çıkmak zorunda oldukları düşman ısı kaybıydı. Jones'un kırık bacağı yüzünden bir de travmatik şok durumu söz konusuydu. Whatcom eyalet şerifi telsizli adamlarının göreve hazır olduklarını ve 30 dakika içerisinde ormanlık bölgenin bitimindeki Glacier kasabasına toplanabileceklerini bildirdi. Bacağı kırık Vizo'ya en yakın olabilecekleri nokta buydu. Glacier yakınlarında oturan pek çok oduncu ormandan geçen irili ufaklı bütün yolları tanıyordu. Şerif Jones'un bulunduğu pozisyonu öğrenir öğrenmez adamlarıyla birlikte oraya doğru yola koyuldu. Yaralının moralini yüksek tutmak için McCord şerifi ile Vizo'nun can kurtaran ceketindeki telsiz arasında bağlantı kurdu. Böylece ona doğru yaklaşırlarken şerif cesaretlendirici şeyler söyleyebilirdi. Washington Ulusal Park Servisi de binbaşı Duval ile ilgilenmeyi üstlendi. Ormancıların bu konudaki deneyimleri çok fazlaydı. Her yıl kamp yapan pek çok kişi yaralanıyor ve kurtarılmak zorunda kalıyordu. Park içerisindeki bütün patika ve yolları tanıyorlardı. Kar otomobilleri ve dört tekerlekli motorlarla harekete geçtiler. Binbaşı yaralı olmadığından sedyeye ihtiyaçları olmayacaktı. Ancak her iki havacının da beden ısısı gittikçe düşüyordu. Jones hareket edemediğinden bedenin Duval'inkinden daha çabuk soğuyordu. Zamanla yarışıp soğuğa yenilmeden bir an önce adamlara eldiven, çizme, battaniye ve sıcak çorba yetiştirmek gerekiyordu. Aynı gün kurtarma ekiplerine hiç kimse yabani ormanlarda yolunu bulmaya çalışan bir adam daha olduğunu ve bu adamın çok tehlikeli olduğunu söylemedi. Çünkü bunu henüz kimse bilmiyordu. Kulübedeki CIA ekibinin şansına telekomünikasyon birimleri hasar görmemişti. Komutanın yalnızca tek bir numarayı araması gerekiyordu. Bu numara Marek Gumiyeni'nin Langley'deki yazı masasının üzerinde duran, dışarıdan dinlenilmesi olanaksız telefona bağlandı. Üç zaman dilimi doğuda saat 16'ya doğru karşı taraftaki telefon açıldı. Haberleri duyunca bir sessizlik oldu. Duydukları büyük bir felaket olduğu halde çılgına dönüp küfürler savurmadı. Cascade'lerden arayan Astı daha sözlerini tamamlamadan Gumiyendi felaketi kafasında çözümlemişti bile. İki ölü o dondurucu soğukta bir süre bekletilebilirdi. Üç yaralının ise oradan bir an önce götürülmesi gerekiyordu ve kaçak da hemen yakalanmalıydı. Yanınıza helikopter ulaşması mümkün mü? Hayır efendim, bulut tabakası ağaçların bittiği yerde başlıyor ve yeniden kar yağmaya başlaması an meselesi. Bir kar pisti üzerine ulaşabileceğiniz en yakın yer neresi? Mazama, bölgenin hemen kıyısında ama oradan Hars Pass'a giden bir iyi hava pisti var. Orası buradan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ama buradan oraya yol yok. Siz orada son derece gizli bir araştırma merkezindesiniz, anlaşıldı mı? Çok ağır bir kaza oldu, acil yardıma ihtiyacınız var. Mazama şerifine haber verin, elindeki tüm olanaklarla derhal yanınıza gelsin. Kar otomobilleri, arazi taşıtları, her ne varsa, olabildiğince yakına. Son bir kilometre kayak, kar ayakkabısı ve kızaklarla aşılacak. Yaralıların hastaneye kaldırılmasını sağlayın. Bu arada ısınmak için ne yapıyorsunuz? Evet efendim, iki oda hasar gördü. Üç tanesini ise kapamayı başardık. Merkezi ısıtma sistemi çalışmıyor ama odun ateşi yakıyoruz. İyi. Kurtarma ekibi geldiğinde her yeri iyice kilitleyin. Gizli iletişim sistemlerini yok edin. Bütün şifreleri yanınıza alın ve yaralıları hastaneye götürün. Efendim? Evet. Afgan ne olacak? Marek Bumiyeni, John Negroponte'nin kendisine kazaya operasyonunun hemen başında vermiş olduğu özgün mektubu düşündü. Tam yetki sahibiydi, hiç sınır yoktu. Ordunun halkın vergilerini hak ettiğini gösterme zamanı gelmişti. Hemen Pentagon'u aradı. Yıllardır CIA'de olması ve son zamanlarda iyice önem kazanan bilgi alışverişi anlayışı sayesinde askeri haber alma ile çok iyi bağlantılar vardı. Ve onlar da özel kuvvet ile yakın ilişki halindeydi. 20 dakika sonra gerçekten berbat bir günde ilk iyi haberi aldı. McCord hava üssünden yaklaşık 6,5 kilometre uzaklıkta orduya ait Fort Lewis üssü bulunmaktadır. Bu büyük garnizonun bir bölümü umumi personele kapalıdır ve burası sahip olduğu az sayıda dost arasında Operational Detachment Group, OD Alpha 143 diye tanınan First Special Forces grubu aittir. Dipnot: 1. Özel Kuvvet Grubu. Sondaki 3 rakamı söz konusu birliğin bir dağ avcı birliği, bir A takımı olduğunu göstermektedir. Birliğin komutanı kıdemli yüzbaşı Michael Linnett'ti. Birliğin emir subayı Pentagon'dan gelen telefona yanıt verdiğinde 2 yıldızlı bir generalle konuşmakta olduğu halde ona pek yardımcı olamadı. Şu anda üste değiller komutanım. Rainier Dağı tepelerine taktik eğitimine gittiler. Görev yeri Washington olan general hayal meyal bu ıssız dağın Tacoma'nın güneyinde Pierce kasabasında olduğunu anımsıyordu. Onları helikopterle üste geri getiremez misiniz Teğmen?
Elbette komutanım, sanırım bu mümkün. Bulutlar yeterince yüksekte.
Peki o halde onları hava yoluyla Wilderness'ta Harts Pass'a yakın Mazama adlı bir yere götürmeniz mümkün mü?
Buna bir bakmam gerekiyor komutanım.
General beklemeye başladı. 3 dakika geçmeden Teğmen yine telefondaydı. Hayır komutanım, kalın bulut tabakası ağaçların hemen üzerinden başlıyor. Ayrıca kar yağışı bekleniyor. Oraya yalnızca kamyonla gidilebilir.
Pekala, o halde onları alabildiğince çabuk oraya ulaştırın. Taktik eğitimi yaptıklarını mı söylemiştiniz?
Evet komutanım. Pasayten Wilderness'teki görev için elinizde gerekli her şey var mı?
Sıfırın altında derecelerde, açık ve zorlu arazide görev için elimizde her şey var komutanım.
Atış mühimmiyatı da var mı?
Evet komutanım. Rainier Ulusal Parkı'nda terörist avı simülasyonu yapılıyor.
Pekala, artık söz konusu olan bir simülasyon değil Teğmen. Bütün birliği Mazama Şerif ofisine getirin. Olson adındaki CIA görevlisini arayın. Alfa ile sürekli bağlantıda olun ve gelişmeleri bana rapor edin.
Rainier Dağı'ndan aşağı inerken acil durum ilan edildiği konusunda bilgilendirilen Albay Linnett, zaman kazanmak için hava ulaşımının organizasyonunu kendisi ele aldı. Fort Lewis'e ait olan Chinook nakliye helikopteri 30 dakika içerisinde Alfa takımını dağın eteğindeki boş bir otoparktan alarak havalandı. Chinook ekibi kalın bulut örtüsünün izin verdiği en kuzey noktaya kadar götürdü ve Burlington'ın batısındaki küçük bir iniş pistine indirdi. Bir saat önce yola çıkmış olan kamyon oraya aynı anda vardı. Eyaletler arası 20 otoyolu Burlington'dan Skagit Nehri'nin kıraç toprakları boyunca Cascade'lere kadar kıvrıla kıvrıla uzanıyordu. Kışın genel trafiğe kapalı olan bu yoldan yalnızca resmi ya da özel donanımlı araçların geçmesine izin verilir. Özel kuvvete ait araç bilinen ya da henüz bilinmeyen bütün arazi türlerine uygun biçimde tasarlanmıştı. Yine de çok yavaş ilerleyebiliyorlardı. İyice yorgun düşen sürücü aracı ancak 4 saat sonra Mazama'ya ulaştırmayı başarabildi. Orada karşılaştıkları CIA ekibi de oldukça bitkin durumdaydı. Ama hiç değilse yaralı arkadaşlarına morfin iğnesi yapılabilmiş ve gerçek bir ambulansa güneye doğru yola çıkarılmışlardı. Oradan bir helikopterle Tacoma Memorial Hastanesi'ne götürüleceklerdi. Olson yüzbaşı Linnett'a gerekli gördüğü kadar bilgi verdi. Linnett sinirli bir ifadeyle daha fazla ayrıntıya ihtiyacı olduğunu söyledi.
''Şu kaçak, adamın üzerinde kar tulumu ve botları var mı?''
Hayır, yalnızca kalın tabanlı ayakkabılar, yünlü bir pantolon ve bir mont.
Kayakları ya da kara ayakkabıları var mı, silahlı mı?
Hayır.
Hava karardı, gece görmesine yardımcı olacak gözlüğü var mı? Ya da arazide yol almasını sağlayacak bir aracı?
Hayır, kesinlikle yok. Yüksek güvenlikli bir hücrede tek başına kalan bir mahkumdu.
O halde işi bitiklidir Linet. Bu soğukta bir metre yükseklikte karın içinde yanında pusula olmadan hep aynı güzergahta dönüp duracaktır. Onu yakalamamız an meselesi.
Yalnızca bir tek şey var. Bu adam dağlarda doğup büyümüş.
Bu bölgede mi?
Hayır, Tora Bora'da. Adam Afgan.
Linet ona şaşkınlıkla baktı. Tora Bora'da çarpışmıştı. İlk Afganistan çıkartmasına katılmıştı. Amerikan ve İngiliz ortak güçlerinden oluşan özel bir timde, aralarında boyu 2 metreye yakın Suudi'nin de bulunduğu bir grup kaçak Suudi Arabistanlı'yı bulmak için Spingar'ın altını üstüne getirmişti. Daha sonra bir kez daha aynı bölgeye gidip Anaconda operasyonuna katılmıştı. Ama o da kötü gitmişti. Anaconda'da birkaç iyi adamlarını kaybetmişlerdi. Linet'in Tora Boralı Paştunlarla daha kapanmamış bir hesabı vardı. Herkes yerlerine diye bağırması üzerine Alfa takımı Hartspass'a gitmek üzere araca bindi. Oradan sonra yola 3000 yıl önce yapıldığı gibi devam edeceklerdi. Kayak ve kar ayakkabılarıyla. Araç uzaklaşırken Şerif'in telsizine iki pilotun bulunup kurtarıldığı haberi geldi. Büyük bir ısı kaybına uğramışlardı ama yaşıyorlardı. Şimdi Seattle'da bir hastanedeydiler. Bu iyi bir haberdi ama Lemuel Wilson adında bir adam için biraz geç geldi. Kaz ayağı operasyonunu devralmış olan Anglo-Amerikan denizcilik uzmanları hala öncelikli olarak bir numaralı olasılık üzerinde, yani El-Kaide'nin hayatı önem taşıyan uluslararası bir boğazı tıkayacağı olasılığı üzerinde duruyorlardı. Böyle bir durumda geminin büyüklüğü çok önemli bir rol oynuyordu. Denize sızan petrolün dalgıçların kurtarma çalışmalarını olanaksız duruma getirmesi dışında yükünün pek bir önemi yoktu. Dünyanın dört bir yanında seyir halinde olan yüksek tonajlı gemiler araştırıldı. Geminin büyüklüğü arttıkça bu büyüklükteki gemi sayısı azalıyordu elbette ve hiç kuşkusuz bunların çoğu da saygın ve büyük denizcilik şirketine bağlıydı. Halk arasında süper tanker diye bilinen ham petrol taşıyan aşırı büyük gemilerin 500 tanesi kontrol edilmiş ve her şeyin yolunda olduğu saptanmıştı. Sonra gittikçe daha küçük gemileri denetlemeye başladılar. Brüt ağırlığı 50 bin ton ve yukarısı olan bütün gemiler kontrol edilip kuşku uyandıracak bir şey bulunamayınca hayati bir boğazın bloke edilebileceği paniği yavaş yavaş azalmaya başladı. Lloyd's gemi listesi dünyadaki en eksiksiz arşiv olma özelliğini bugün de sürdürmektedir. Edsel'deki ekip Lloyd's ile sürekli açık kalacak bir bağlantı hattı oluşturdu. Lloyd's'un önerisi üzerine kuşkulu limanlara kayıtlı, kötü üne sahip denizcilik şirketlerine bağlı, ucuz ülke bandıralı gemiler üzerinde yoğunlaşıldı. Lloyd's ile SIS'in antiterör dairesi CIA işbirliğiyle kaptanları ya da gemicilik şirketleri bilgilendirilmeden 200'den fazla gemiye sahile yaklaşma yasağı koydu. Ama ufukta hala alarmları devreye sokacak bir şey görülmemişti. Yüzbaşı Linat dağları çok iyi tanıyordu ve bir adamın görünmez haldeki ağaç kökleri, dere yatakları, çukurlar ve çalılarla kaplı yüksek karlar içerisinde özel kar ayakkabısı olmadan saatte bir kilometre daha fazla ilerleyebileceğini biliyordu. Böyle bir adam muhtemelen kar örtüsünün altında gizli bir su birikintisine basacak, ayakları ıslanacak, ayakları ıslandığı için vücut ısısı daha çabuk düşecek ve bu da ayak parmaklarının donmasına neden olacaktı. Olson'un Langley'den aldığı mesaj hiçbir kuşkuya yer bırakmıyordu. Kaçağın her ne olursa olsun kesinlikle Kanada'ya ya da herhangi bir telefona ulaşmaması gerekiyordu. Linet aslında durumdan tamamen emindi. Pusula olmadan kaçak hep aynı bölgede dört dönüp duracak, iki adımda bir tökezleyip düşecekti. Karanlıkta ağaçların arasında gözü hiçbir şey seçemeyecekti. Ay 4000 metre yükseklikteki kalın bulut örtüsünü delip geçmeyi başarsa bile sık ağaçların yapraklarını aşamazdı. Tamam, adam onlara göre 5 saat ilerideydi ama düz bir hat boyunca ilerlemiş bile olsa 5 kilometre daha fazla uzaklaşmış olması olanaksızdı. Özel kuvvetin elemanları kayaklarıyla bu mesafeyi 3 kat daha hızlı alabilirlerdi. Kaya ve ağaç kökleri yüzünden kar ayakkabıları giymek zorunda kalsalar bile yine de kaçaktan 2 kat daha hızlı olurlardı.
Ayrım sonu.